Ayrım 68.
Desantralizasyon kararı ile gidin ülkenizde ilericilerle anlaşın demişler bunlara. Kimin ilerici, kimin gerici olduğunun doğrusunu bulmak da bunların görevi. Desantralizasyondan söz etse miydim şuna? Daha sen de biliyorsun ki. Gizli bir yanı vardı belki de Baltacıoğlu işinin. Soyunu huyunu bir solukta öykülediğin adam çok zararlı işler peşinde olamaz mı şu anda? Olaylara eleştirel bakmaya, düşünceye saygılı görünmeye özenerek profesörlüğünü düşleyen yeni adamcı İsmail Hakkı değil ki. Halk Partisi'nin adamı Kırşehir'dendi galiba. Milletvekili Türkçüyüm diye bas bas bağıran Saracoğlu'nun tayfasından biri artık bu herif. Türkiye Doğru adlı kitabını, yeni adamdaki yazıları olmalı, boşuna çıkarmadı. Nereden bilirsin ne hatlar edip ne dümenler çevirdiğini? İkircikliğe düşeceksen niye eleştirmeye kalkıyorsun çocukları? Bana öyle görünüyorken nasıl susayım? Veysel'e çattın Kürtlüğünü söyleyemiyor diye. Doktor Nurettin'e dayanamıyorsun Kürdüm dedi diye. Niye dayanamayayım? Adam karışık, ona takılıyor insan. Geçenki yemekte İngilizlere övgüler düzdü. Suriye'de İngiliz parasıyla dergi çıkaran Bedirhanileri göklere çıkardı. Yuvarlıyor bu kez de. Kürtleri sevdikleri kadar severmiş İngilizleri. Kürtlere bayılıyor İngilizler de. Gelişmeyen bir yan var kafasında. Yok canım, istediği yönde geliştirmiş kafasını. Aşiret kafası. Fakat oğlu Selahattin akıllı çocuk. Turgut'a sorsaydım keşke tanıyorlar mı? Gizli örgüt bağları varsa söyler mi? Al bir oyun daha. Hep bu yasaklardan kaynaklanıyor rezillikler. Şöyle oturup bir rahat konuşmak da haram. En önemli sorunları gizli saklı düşüneceğiz ille de. Düşünmeni isteyen kim? Düşünmeyeceksin. Düşünen düşünüyor senin için. Hep de yukarılarda birileri. Bizim aklımız neye yarayacak? Varsa kendi kendini yemeye. Muhsin nasıl içtenlikle söyledi. Böyle konuşanı vururlar bizde diyor. Korkuyor. Sen korkmuyor musun? Korkmuyor muyuzu? Korktuğunu söylemekten korkuyordu belki de. Ağrına gidiyordu. Korkuyorum demek. TKP tutuklanması üzerine içten içe yayılan işkence söylentilerini duyup da korkmamak olası mıydı? Gizlilik içinde kavga yürütenlere saygı duyuyor, güven duyamıyordu. Korktuğundan mı güven duyamıyordu? Güven duyamadığı için mi korkuyordu? Bıçağın iki yüzü. Eğri doğru başkaları karar verecek senin adına. Nasıl güvenir de korkmazsın? En sıradan olaylarda bile yanıldıklarından kuşku duyuyorsun. Nasıl güven duyarsın? Rahmi Usta'yı çevirdin mi? Kalmadı ki. Nedret atıldı hemen. Aklına bile gelmezdi böyle davranacağı Nedret'in. Nasıl içine kapalı kız bu? Militan sanki. İster misin Turgut'la da gizli örgüt ilişkisi kurmuş partiye girmiş olsun? Gülümserken içinde bir şey buruldu birden. Olamaz mıydı? TKP'ye girse söyler miydi Nedret'e o? Fransa'da partiye girdiğinde öğrendiği şeydi konspirasyon. Hele Türkiye'nin bugünkü koşullarında böyle bir kavgaya girmişsen en önemlisi ağzını tutmasını bilmek. Kimin nasıl sınav vereceği belli mi işkence altında? Nedret niye söylesin sana? Malrox'un insanlık durumundaki may geldi aklına. Langlen'le yattım demiştik Kyo'ya. Nedret de söylese sana. Neyi söylese? Ondan mı söz ediyoruz şimdi? Aptallığında gülüncü. İçten içe fıkırdayarak kaynayan bir kazan gibiydi kafası. Gidip uyumalı. Çocuklar çoktan uyudu. Yılbaşı gecesi o zevzek gazetecinin ağzından aldığı haberin de yatıştırma çabasıyla Salih'in yaptığı şaklabanlıkların da neden üstüne çıkmaya çalışsa, öğretici filmlerdeki güldürmek için yapılmışçasına durduk yerde hızla büyüyen bitkiler gibi yüreğine tohumu düşmüş ağılı fidenin köklerini içine gömüp bir anda dal budak salmasına engel olamamıştı Necla. Öykünün bütününü öğrenmesiyle gülünçlüğü de artmıştı olayın, acısı da. İki gün sonra koşturarak gelen Jülide'den olayın ayrıntılarını dinlerken ne denli diretse göz pınarlarını yakmasını önleyemediği iki damla yaşı alaylı gülmeye vurup geçiştirerek kızın gözünden kaçırması kolay olmamıştı. Salih o gece kafasına koyduğu gibi üstüne gitmiş, olayı tam öğrenmiş o gazeteciden. Ne duygulu, nasıl da dokunaklıydı Jülide'nin anlattığı kara sevda öyküsü. Beşiktaş'taki eski bir konakta büyük aşk yaşamışlar Turgut'la. Kız bırakıp gidince kopmuşlar bir ara, yıllar sonra buluşmuşlar gene. Turgut saklamışsa da kız her şeyi anlatmış gazeteciye. Daha önce sizin dediklerinden salt bir övünç payı çıkarabilirdi kendisini. Duyguları, sezgileri onu yanıltmamıştı demek. Bir de şarkıcı sevgilisi varmış oğlanın. Kokusundan çıkarmıştı işte. Gözleri doluyordu gülecek gibiyken. Gülünç vodvil sersemce melodrama dönüşüyordu. Hem de tam beni aşağılayarak bırakıp gittiği günler bu kadınla yatıyormuş demek oğlan o konaktı. Jülide bunları anlatırken Galip'le evlenmesi için bir günler yaptığı üstelemede ne denli haklı olduğunu kanıtlamanın tadını çıkarıyor gibiydi. Galip'le evlenmesi olayının Turgut'tan öç almanın en vurucu yolu olarak kafasında bir an çakıp sönmesi bile nasıl bir çarpılmaya uğradığının ilk yatıcı göstergesi gibiydi. Kimden nasıl öç almak olacaktı bu? Kolay mıydı içine sindirmesi böyle bir olayı? Şöyle ya da böyle bir adım atacaksa yeterli dinlenme payı olmalıydı duygularının. Ya tümü uydurmaysa anlatılanların? Turgut'a yeniden kapıyı aralamanın gerekçesini arıyor korkusuyla attı kafasından bu düşünceyi. İşi gücü bıraktı herkes, düzmece öyküler uyduruyor Turgut Bey için. Doğrulardan da doğru görünüyordu duyduğu her şey. Turgut'la oturup yüz yüze konuşmayı bir an geçirmedi değil. Hemen silip attı onu da. Güvenemiyordu kendine. Ya tutamayıp zırıl zırıl ağlarsaydı oğlanın karşısında bir de. Turgut'la şarkıcı sevgilisi bitirmişlerdi onun da budalaca katıldığı bu çirkin oyunu. Perdeyi indirmekte ona düşüyordu. Verebileceği hiçbir şeyini esirgemeden gönlünce verip sevmiş, sevişmişti o. Artık bittiğine göre kapatması da gönlünce olmalıydı bu perdeyi. Gerçekten mi bitmişti sevgisi? Yok, bitmesin miydi bu soytarılık? Jüri de gittikten sonra bıraktı kendini. Doya doya, hıçkıra hıçkıra ağladı. Hem de dayanamayacağı ölçüde baş kaldırıyordu ona da. Başını göğsüne dayamak için annesini arayarak. Ne vardı bunda baş kaldıracak? Turgut'u arayacak değildi ya. Duraladı birden aymış gibi. Jülide'nin oğlanla kızın sevişmelerini öykülerken bağlandırarak anlattığı konak, Turgutların kaldığı, her yana dökülen şu viran yapı olmasın da Beşiktaş'ta yıktıkları. Odur, başka ne olacak? Kızsın mı, gülsün müydü? Acılıkla güldü sonunda. Oğlanın talihi eski konaklardandı demek. Burada yatıp kalkmıştı onunla da. Toparlanıp çıktı o gün Jülide gidince. Fakülteye uğrayıp çevreleri bıraktı. Kendisiyle baş başa kalmalıydı uzunca bir süre. Nasıl yapacaktı bunu? Beşiktaş iskelesine yürüdü. Soluk kesen bir ayaz vardı. Vapur pek bekletmedi. Hemen de boş üst salona çıkıp pencere önüne oturdu. Köpüklü sulara çığlık çığlığa inip kalkan ak martılarla yer yer bekleşen, kararmış, tahta yalıların bir türlü paylaşmadıkları iki yanlı boğaz kıyılarına, kurşun gibi bulutların kümelendiği boğaz sırtlarına dalıp gitme uğraşındayken içindeki sinsi kaynaşmanın ortasına düştü gene. Kızgınlıkla aldığı kararın açıkları ortaya çıkıyordu. Evin anahtarlarını vermişti. Turgut da o Rıfat'la açıp gireceklerdi istedikleri gibi. Rıfat gelip bir şeyler saklayacaktı. O ne yapacaktı peki? Her türden tüm ilişkilerini koparıp atıyor muydu Turgut'la? Asıl sorun oydu demek. Turgut'tan ayrılıyor diye bağlanıp birlikte yürüdükleri yoldan da mı ayrılıyordu? Destek sözü verdiği devrimci çalışmayı engelleyecek miydi evi kapatıp? Yüreğini bıçak gibi oyan bu acı içinde Turgut'tan çok daha yakın duyumsuyordu kendini o devrimci çalışmaya. Onun açık yürekli, dürüst, içtenlikli davranışının karşısında yalan dolanla, iki yüzlü oyunlarla, aldatmacalarla küçülmüş Turgut'un acı veren bir övünçle çok üstünde görüyordu kendini. Boğazına takılan hıçkırığı önleyemedi gene. Bugün fakır fakır kaynayan duyguları iyice soğuyup olanları kendisiyle ilişkisi yokmuş gibi kas katı sorgulayacak biçimde konuşma gücünü bulmadan yüz yüze gelmemeliydi onunla. O gücü ne vakit bulacaktı kendinde, bulacak mıydı? Bulacaktı, niye bulamasındı? Yüreğine el koyup egemenlik kurmuş bu kızgın duyguları kovalamalıydı önce. Bebek iskelesine yanaşıyordu vapur, fırlayıp indi koşarak. Bunu almıştı vapurdan. Sinemaya gitmekti belki iyisi. Zırıl zırıl ağlayacak değildi hep böyle. Kafasını boşaltıp bu mızmızlıktan kurtulmakta ne kadar evecen davransa o kadar iyiydi. Denizden yana oturduğu tramvayda da boğaz içine, karşılara, Çengelköy kıyısındaki kuleli yapısının kulelerine, Anadolu yakasında saltanat arması gibi dikilip duran Beylerbeyi Sarayı'na, yamaçlara tırmanan korulara, aşağı yukarı geçen teknelere, kuru çeşmedeki adacığa, denize çirkinleştiren kömür depolarına, Ortaköy'de kıyıya sıralanmış, şimdi tütün deposu olarak kullanıldığını öğrendiği son Osmanlı Sultan Hanım konaklarına, devrimci tütün işçileri çalışırmış oralarda. Depoların adlarını da Fatma Sultan, Naciye Sultan diye ondan duymuştu. Ne olmuştu duymuşsa? Belliğinin hiçbir şeye takılmasına izin vermeden bakıp durdu yol boyu. Tramvay Beşiktaş'a yaklaşırken Turgut'un o kadınla seviştiği yıkılmış konağı anımsadı. Hızla geçen tramvayda dönüp baktı sokağa. Yıkıntılı arsamsı bir yer görünüp kayboldu birden. Hemen atmaya çalıştı kafasından, önleyemedi. Onu aramalara kalkmasını, atlayıp gittiği tramvayı, o da bebek tramvayı mıydı böyle, sokak ortasında peşinden baka kaldığı gün anımsadı. Hastalanmıştı da o gün. Konakta sevişirlermiş onlardı. Gözlerinin gene dolacak gibi olmasına duyduğu dayanılmaz kızgınlıkla indi tramvaydan. Akaretlerden hırlayarak çıkan koca burunlu otobüsle Taksim'e vardığında saat 5'e geliyordu. İyice kararmıştı ortalık. Sinema saatini geçirmişti. 6:30'a gitmek geç olurdu. Sıra servilerden eve yürüdü koşturur gibi. Mükerrem Hanım evdeydi. Babasının odasına uğrayıp şöyle bir baktı, uyuyordu Eşref Bey. İncecik bir dilim ekmek, cık kadar peynir, bir fincan çayla duruyordu sabahtan beri. Mükerrem Hanım'ın düstelemesiyle oturup mutfakta güzel bir yemek yedi. Mükerrem Hanım'ı şaşkına çeviren bir şey yapıp para istedi annesinden. Dinlenmek için bir yerlere gitmeyi düşünüyordu, parası yetmeyebilirdi. Nedenini açıklayamadığı bir mutlu olayla yüz yüze gelmenin sevincinden ne yapacağını bilememişti Mükerrem Hanım. Çantasında ne var ne yok çıkarıp verdi hemen. 1000 liranın üstünde olmalıydı. Sabah bankadan çekecekti daha gerekliyse. Sağ ol deyip çantasına koydu paraları, yeterliydi. Salona gidip kanepeye uzandı. Nasıl korkular içinde sevişmişti bu kanepede ilk kez onunla. Ne acılar getirmişti bu sevişme. Mutluluktan uçtuğu günlerden sonra daha ağrını yaşıyordu bugün. Böylesine yıkılmaya değer miydi bu adam? Hayır, şimdi değil, ileride karar verecekti buna. Gözlerini kapatıp uzunca bir süre kaldı öyle. Daldı dalıyordu, annesinin salona girmesiyle kalktı hemen. Kaygılıydı Mükerrem Hanım, hasta filan değildi ya Necla, güldü annesine. Niye hasta olsundu, görmemiş miydi nasıl yediğini? Yorgundu biraz o kadar, yoğun bir çalışma yapmıştı son günlerde. Bir öpücük kondurup daha da şaşkına çevirdiği annesinden ayrıldığında bayağı güçlü buluyordu kendini. Eve geldiğinde onu geçiyordu. Yukarı çıkınca söndürdü ışıkları. Ev soğuktu. Mantosunu çıkarıp yün hırkasını giydi. Radyo başındaki koltuğun yanına çektiği elektrik sobasını yakıp radyoyu açtı. Sobanın kıpkızıl, radyonun yeşil ışığında müzik arandı istasyonlarda. Beethoven olmalıydı. Piyano konçertosu çalıyordu bir yerlerde. Bacaklarından yükselen sımsıcak ısının verdiği hazla yaslandı koltuğa, gözlerini kapayarak müziğe bıraktı kendini, dalıp gitti. İrkilerek sıçradı birden, kapının çıngırağıydı. Beklediğim bu değil miydi? Geldi işte. Niye beklediğim oluyormuş? Beklesem ışığı söndürür müydüm? Bin kez lanet olsundu kendine, bekliyordu işte. Soluğu kesilmiş gibi kaldı birden. Açsa mıydı? Hayır, açmayacaktı. Anahtarı yok muydu? Açar gelirdi isterse. Peki gelirse? Bacaklarını, karnını yalayan bu sımsıcak ısıyla şimdi yani ne yapsındı? Gelirse sevişirlerdi, ne vardı bunda? Asla yapmayacaktı. Bu denli onursuz olamazdı. Söylenecek her şeyi bağıra çağıra söyleyecekti. Belki kovardı da. Yapmamış mıydı? Pişman mı olmuştu? Yapmıştı ya, pek iyi yapmıştı. Kulağı aşağıda kapıdaydı. Sessizlikte duyulacak gibi gümbür gümbür atıyordu yüreği. Kapıyı açar şimdi çalmadığına göre. Ne kapı çalınmıştı, ne kilidi kurcalayan anahtar sesi geliyordu aşağıdan. Turgut muydu acaba? Kim olacaktı başka? Yavaşça kalkıp parmaklarının ucuna basarak yaklaştı pencereye. Perdeyi siper edip baktı. Ağır ağır karların serpiştiği loş sokakta bir iki adım atarken görünmesiyle ilerideki yokuşa sapıp gölge gibi kaybolması bir olan Turgut'u seçebilmişti gecenin karanlığında. Nasıl bir ateş düşmüştü yüreğine. Pencereyi açıp bağırmak bile geçiyordu içinden. Ürpermeyle geldi kendine. Üşümüştü. Gidip koltuğa çöktü. Gözleri doldu dolacaktı gene. İyi başardın işte. Güzel düşündün ışığı söndürmeyi de, evi karanlık görünce ikinci kez kapı çalmayı bile gereksiz buldu oğlan. Ne yapsın, şarkıcı sevgilisinin koynuna gider o da. Çoktan gitmiş. Peki sen değil miydin ona bir şey beklemediğini söyleyen? Senin sevgin yetecekti ikinize de. Öyle sanmıştım. Niye suçluyorsun Turgut'u öyleyse? Doğruydu. Önce kendini sorgulaması gerekiyordu. Sorgulamadın mı? Sorgulamadan mı çakmıştı yüreğine o ferman gibi kesin yargıyı? Bitecekti bu iş. Biraz önce geçirdiği rezil sınavdan belliydi kendine saygısını yitirecekti yoksa. Onu sevmediği için değil, başkasıyla yattığı için de değil, ona yalan söylediği için bağışlayamazdı Turgut'u. Şaka değildi, ölümüne birlikte olmayı severek benimsediği biriydi onu böyle aldatıp dolandırmaya kalkan. Nasıl güvensindi artık, niçin güvensindi? Seninle açık açık konuşmaktan korkacak kadar yüreksiz, bencil yanını örtbas için gizli kapaklı işler döndürüp durmuş, en pis biçimde iki yüzlü, sen tutup her türden belayı birlikte, severek göğüsleyeceğine inandığın yoldaşın bilip güveneceksin bu adama. Bundan da çirkin aptallık var mıdır yeryüzünde? Güvenemediğin biriyle de öylesi birlikteliği nasıl sindirirsin içine? Bitirmem gerek bu işi. Atmayı tasarladığı her adımda önüne dikili veren, kim bilir kaç kez yinelenmiş çözümsüzlüklerle karman çorman duygular içinde kıvranarak çok geç uyuyabildi o gece. Öğlene doğru uyanınca daha iyi buldu kendini. O da buz gibiydi, dipdiri kalktı. Lapa lapa kar yağıyordu, damlar karlıydı. Ne güzel dünya, oh! Kendisiyle baş başaydı işte. Kapı çalınacak diye korku da taşımıyordu içinde. Gündüz gelemezdi o oğlan. Gece de yoktu artık. Gece uyumadan verdiği son karar, İstanbul'dan bir yerlere gidecekti bir süre. Kararı önce vermişti aslında. Parayı o yüzden almıştı annesinden. Gece uykuya dalması için bugün yola çıkmayı kesinleştirmesi gerekmişti. Nereye gidecekti? Önce Ankara gelmişti aklına, beğenmedi. Bir sürü tanıdık şimdi. Gidip birilerine katılmak istemiyordu. İzmir. Olabilirdi. Bursa, Edirne de olabilirdi. Adana'yı pek merak ederdi öteden beri. Şadıman diye bir kız vardı Damdösyon'da. Adanalı. Toprak ağasıydılar. Konuk gideyim ona. Ne cehennemdedir kim bilir. Evlenmiştir. Sözlüsü varmış derdi. Okulu bitirmesini bekleyen. Biz evde kaldık. Niye evde kalacakmışım? Kısmetim ayağıma gelmiş, bekliyor benim de. Dönünce Galipciğimle evleneyim de görsün o oğlanda. Olayların üstüne çıkıp gülmek içindi bunlar sözde, gülemedi. İnce bir sızı jilet gibi çizik attı yüreğine. Uğraşma kendinle artık. Orada değilsin daha. Peki, Edirne'ye gidiyorum öyleyse. Valizini alıp da merdiven başına geldiğinde değiştirdi düşüncesini. Ne yapacak Edirne'de bu kış kıyameti? Trakya'nın en soğuk günleri. Sınır kenti. Gelen gidenin üstündedir polisin gözü. Bursa'ydı en iyisi. Merdivenden iniyordu ki döndü. Bir kağıt kalem alıp yalanını yüzüne vuran bir tümce yazdı Turgut'a. Radyonun üstüne dikine dayayıp bıraktı. Sonunda gelir bakarsın oğlan. Gizemliliğe ne gerek var, bilsin olayı. Ben de görmediğim Bursa'yı göreyim bir. Pek de kolay değilmiş Bursa'yı görmek. Mudanya'ya vapur şimdi kalktı dediler Karaköy'e varınca. Yalova yolu ile yer yer serpiştiren kar altında vapurdu, otobüstü, uzun saatler boyu beklemelerdi derken gece yarısından epey sonra Çelik Palas önünde inebildi taksiden. Babasından duyardı hep Çelik Palas'ı. Bursa'da uğrak yeriymiş derdi devletlilerin. Giriş kağıtlarını doldururken katibin kaç gün kalacağı sorusuna 5 gün deyiverdi. Yola bakan odasına çıkıp kapıyı kapattığında derin bir soluk aldı. Geldik işte. Biraz sonra da yatağın kıyısına ilişirken kendini öyle yalnız, şu odada oluşunu da öyle anlamsız buldu ki o yol hemen göze alınacak gibi olsa yatağa girmeden dönerdi sanki. Soyunup yattığında da gülünç buldu kendini. Kimden kaçarak gelmişti sanki buralara? Ne saçmaydı şu yaptığı? Asıl saçmalık şu anda düşünmek bunu. Daha önce neredeydi aklın? Evi bırakıp Beyazıt'taki konağa yerleşirken neredeyse oradaydı. Onun bir anlamı vardı. Kendine bir şey kanıtladın da hiç değilse. Bunda da kanıtladığım bir şey var. Ne? Eşref Bey'in düzenine bağımlı olmadığımı nasıl gösterdimse Turgut Bey de işte böyle görecek. O da nasıl bir, inanıyor musun yani? 2'ye geliyordu saatte. Uykum var. Kötü mü? Değişiklik olacak yaşamımda. Bursa'yı da görmüş olacağız işte. Bursa Ovası'nın ünlü yeşil örtüsü yitip gitmişti karlar altında. Uludağ'ın eteğinde bir cehennem şehri var. Bir şehir ki efendiler yeşil Bursa diyorlar. Turgut'un o kötü sesiyle, hiç de kötü sayılmaz sesi aslında, söylediği devrimci marşı mırıldandı. Dalga geçer gibi söylüyordu. Yakışmıyor sana. Niye dalga geçer gibi söylesin? Pislik atma oğlana. Yürekten söylüyordu o da. Yüreğinden onun. Nazım'ınmış demişti Turgut Marş'ın şiiri. Bir dolu dağda uyuyan şipşirin ayılar diye bir şiiri vardı. Ne güzel bir şiirdi. Turgut okumuştu onu da. Bir ara aklına Nazım'la görüşmeye gitmek geldi cezaevine. Öyle ya, burada yatıyordu koca usta. Ne yaparlardı acaba? İzin verirler miydi gitse? Polisi peşimize takarız, o olur. Tam da günü. Piraye'ye yazdığı şiirlerden anımsadığı dizeleri yineliyordu. Nasıl büyük hem de tarihsel bir aşkı yaşıyorlardı Nazım'la karısı, ne büyük acıları paylaşarak. Ve sen çıksan içinden diyordu Nazım. Bir sandık geliyordu cezaevindeki hücresini İstanbul'dan da. Dayanamam, şak kadak düşüp betona ölürüm gibime geliyor diyordu. Gözleri doldu dolacaktı niyeyse. Turgut'la kaç kez okumuşlardı bu şiiri. Yıllardır bekliyor kadında demişti Turgut saygılı bir duygululukla. Nice yıllar bekleyecekti hakim bilir demişti. Sen de bekler miydin beni diye sormamıştı. Soracak durumda değilmiş ki, bekler miydin? Bu adamı mı bekleyecektim? Bırak şimdi bu adamı. Bilmiyordun o zaman. Beklerdim. Niye beklemeyeyim? 3 gün, 5 gün değil. 3 yıl, 5 yıl, 10, 15 yıl. Bilmiyorum. Araya yılların soğuk duvarı çekilmiş ayrılık başka. Ama sorun o değil ki şimdi. İkimiz de dışarıdayız. Gözüme baka baka her gün yalan söylermiş bana. Onu mutlu etmek için neyime esirgedim ben? Ağlamıyordu artık. Takıldı kafası. O değil de karısı içeride olsa Nazım bekler miydi acaba aynı bağlılıkla? Bu aşağılık iki yüzlü köylü gibi yoksa o da yapar mıydı? Set başındaki köprü üzerinden yeşile doğru yürürken soru yolunu kesmişti sanki. Piraye cezaevinde olsa dışarıda başkasıyla yatar mıydı Nazım? Kafasındaki Nazım imgesine nasıl ters düşüyordu böyle bir olasılık? Kesinlikle sindiremiyordu içine. Bu takıntıyla çağrışan, bugün dışarıdaki pirayenin başka biriyle bir şey yapması olasılığı ise dayanılır gibi değildi. Nasıl yapardı Nazım gibi bir adamın üstüne? Otele döndüğünde lobide oturdu biraz, boş gibiydi otel. Havuza mı girseydi? Üşütmekten korkuyordu. Hava ıslak soğuktu, odada sıcak sayılmazdı. Niye gelmişti bu tatsız kente? İçi bunalmıştı can sıkıntısıyla kestane şekeri yemekten. Kar durup lodos başlamıştı. Vıcık vıcıktı sokaklar. İstanbul'a dönse miydi artık? Resepsiyona gidip İzmir'e nasıl gideceğini sordu veremli yüzlü katibe. Bandırma tren yolu varmış, bir de Balıkesir'e gidebilirmiş otobüsle önce, oradan da. Ertesi sabah Balıkesir'e gidecek otobüste ayırttı yerini telefonla. Aldığı İstanbul gazetelerini gözden geçirdi odasına çıkıp. Pislik faşist cumhuriyeti severek okuduğu tanı karıştırdı biraz. Mareşal Fevzi Çakmak emekli olmuş. Siyano ile arkadaşlarını kurşuna dizmişler. Sovyetler İngiltere'deki Polonya hükümetiyle konuşmak istemiyormuş. Katil kıyımını Sovyetlere yükledi pis herifler Nazilerin ağzıyla. Nesini konuşacaklar? Dünya kana batmış. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Görecek miyiz o günü? Kuşkun mu var? Kuşkun niye olsun? İnsanlar kötü yalnız. Şarkıcı kızı da ne yalanlarla aldattı oğlan kim bilir. Kıza sorsana gidip seni nasıl kandırdı bu oğlan diye. Daldı sonunda. Uyuyakalmıştı. Ertesi sabah erken saatte kalkan otobüse koşturur gibi yetişti. Dün gece alayına söylediğini çok ciddiymiş gibi düşündü yol boyu. Gidip o kızla konuşsa ne olurdu acaba? Biraz daha gülünç olurdu olsa olsa. Bundan daha gülünç nasıl olunur? Ortak erkeğimiz bu olan, ortak düşmanımız değil mi aslında? İkimizi de kandıran. Şarkıcı kadın mı düşünecek bunu böyle? Benim düşünmem yetmiyor mu? Anlatırım ona da. Düzeyinden böyle bir özveriye de katlanacaksın demek. Turgut'u ne çok sevdiğini kanıtlamak için mi göz alacaksın bunları? Durulup doğru dürüst yol çizeceğiz derken iyice çizgiden mi çıkıyoruz nedir? Yolda bir lastik patlaması olayı dışında Talih gülmüştü. Kıl payı da olsa İzmir trenine yetişmişti Balıkesir'de. Gece geç saatte sinsi bir ahmak ıslatanlı indiği basmanede yaşlıca taksi şoförüne Çelik Palas'taki katibin bir kağıda yazdığı otelin adını verdi. Kordon boyunda denize bakan odaya çıkıp valizini taşıyan oğlanı bahşişiyle savunca derin bir soluk aldı. Bir yükten kurtulmuş gibi duyumsuyordu kendini. Nasıl kalabalık, nasıl pist otobüs tren? Tuvalete gitmek bile sorun olmuştu trende, koridorlar tıklım tıklımdı. Yanında yöresinde oturanlar, hele o tangır tungur otobüstekiler temiz görünümlü kişiler değillerdi pek. Kaşınıp duruyordu bir kadın. O da kaşınmaya başlamıştı, bitlenmiş gibi. İstanbul'daki tifüs olaylarını anımsadıkça da kaygısı artmıştı. Soyunup çamaşırlarına baktı duşa girmeden önce. Bir şey bulamadı. Nedense sevinç vardı içinde İzmir'e geldiği için. Yıkanıp pencere önündeki koltuğa oturunca karşısında karanlığa batmış körfezde gölgeli ışıltılarıyla tek tük gemiler uyanık bekçileri gibiydiler gecenin. Yola çıktığından beri ilk kez içindeki bulanıklık durulmaya bırakıyor olmalıydı yerini. Sabah derin uykudan kalkıp da perdeleri açınca camın arkasında homurtularla bekler bulduğu pırıl pırıl körfezle yenilenmiş gibi oldu içindeki her şey. Turgut gelse de oturup konuşsalardı şöyle yüz yüze bir yerde de olsaydı ne olacaksa? Ne olmasını bekliyorsun? Ne olmasını bekleyeceğim? Söz gelim işte. Ballı sütlü, yumurtalı tıka basa bir kahvaltıdan sonra çıktı otelden. Mükerrem Hanım gibi üzüntüden iştahı mı açılıyordu nedir? Ne üzüntüsü? Üzüntüsü mü vardı ki onun? Serin güzel bir gündü. Parça parça bulutlar dünyayı gözetler gibi dolanıp duruyorlardı kentin üstünde. İyi ki takılıp kalmamıştı Bursa'da. Uludağ'a çıkmayı bile düşünmüştü Çelik Palas'ta bir ara. Ne akılsa. Kayak meraklısıyız sanki. Burasıymış istediğim. Kordon boyunda yürüdü bir süre. Ara sokaklara daldı. Bir sinema önünde afişlere baktı. Marina Loy'la William Powell'ın bir komedisiydi. Filmi görmüştü. 8:30'daymış akşam. Gece yarısı sokaklardan geçip uzakça otele dönmekten çekinmesi gelip gülerdi biraz. Yeni tanıdığı bir kentte böyle güzel bir günde başıboş dolaşmanın tadını çıkardı bir süre. Kemeraltı burasıymış demek. Sıra sıra dükkanlar önünde bulunca kendini pek sevdiği Mahmut Paşa'da sandı. Kırmızı süet bir terlik aldı ayağına bir güzel pazarlık edip. Çıkıp bir süre daha dolaştı sokaklarda. Bir koşturmadır gidiyordu herkeste. Bir ben miyim boş gezenin boş kalfası koca kentte?